Ayrım 23, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 295. Yargıç Royce'a savunmanın kayıtlardaki çapraz sorgulamasının okunmasını ister mi diye sordu. Royce ayağa kalktı, elinde ataşla tutturulmuş iki belge vardı.
Kayıtlara geçmesi için söylüyorum, itiraz ettiğim bir sürece katılmak istemiyorum. Ama kararları mahkeme verdiğine göre üstüme düşeni yapacağım. Elimde dedektif Closter'ın çapraz sorgulamasıyla ilgili iki kısa belge var. Önemli bölümleri işaretlenmiş çıktısını dedektif boşa verebilir miyim? İşi kolaylaştırmış oluruz.
Pekala dedi yargıç.
Mahkeme görevlisi belgelerden birini Royce'dan alıp Boş'a götürdü. Boş bunu hızla gözden geçirdi. İki sayfalık bir metindi. Önemli bulunan yerler sarı kalemle işaretlenmişti. Yargıç jüriye gerekli açıklamayı yaptı. Boş bunları okurken Royce da Jessop'ın önceki avukatı Charles Barnard tarafından dedektif Doral Closter'a sorulan soruları okuyacaktı.
Başlayabilirsiniz Bay Royce.
Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Şimdi metinden okuyorum. Dedektif, Ardwork kamyon parkını kapatıp kilitleyip üç sürücüyü Windsor'a götürmeniz ve arama izniyle dönmeniz arasında ne kadar zaman geçti?
Vaka kronolojisine bakabilir miyim?
Bakın.
Yaklaşık 2 saat 35 dakika.
Peki, Ardwork'tan ayrılırken bu tesisi nasıl emniyete aldınız?
Garajları kapadık ve sürücülerden birinde sanırım Bay Clinton'da kapının anahtarı vardı. Kapıyı kilitlemek için ondan anahtarı aldım.
Daha sonra anahtarı ona iade ettiniz mi?
Hayır, bir süre bende kalmasının sakıncası var mı diye sordum. Olmadığını söyledi.
O halde arama izniyle tekrar oraya döndüğünüzde anahtar sizdeydi ve içeriye girmek için sadece kilidi açtınız.
Doğru.
Royce elindeki kopyanın sayfasını çevirip Boş'a da aynı şeyi yapmasını söyledi.
Pekala, şimdi çapraz sorgunun başka bir noktasını okuyorum. Dedektif Closter, Bay Jessop'ın o gün kullandığı kamyonda saç örnekleri bulunduğu söylenince nasıl bir sonuca vardınız?
Hiçbir sonuca varmadım. O örnekler henüz tanıtlanmamıştı.
Daha sonra hangi aşamada tanıtlandı?
2 gün sonra adli tıptan bir telefon geldi. Bir saç doku uzmanı bana saç örneklerinin o gün incelendiğini ve maktulden alınan numunelere çok benzer olduğunu söyledi. Bu saç tellerinin maktule ait olması ihtimali varmış.
Peki siz bundan ne anlam çıkardınız?
Büyük ihtimalle Melissa Landy o kamyonda bulunmuştu.
O kamyondaki başka hangi delil maktulü oraya veya Bay Jessop'ı maktule bağlıyordu?
Başka delil yoktu.
Kan veya vücut sıvısı yok muydu?
Hayır.
Maktulün elbisesinden iplik gibi şeyler?
Hayır.
Başka hiçbir şey yok muydu?
Yoktu.
Kamyonda bununla ilgili başka hiçbir delil olmayınca bu saç tellerinin oraya yerleştirilmiş olabileceği hiç aklınızdan geçmedi mi?
Bunu da vakayla ilgili bütün bulgulara baktığım gibi düşündüm tabii. Fakat sonra aklımdan çıkardım. Çünkü kaçırma olayının görgü tanığı Jessop'ı teşhis etmişti ve onun kullandığı kamyon da buydu. O delillerin oraya yerleştirilmiş olduğunu düşünmedim. Yani kim böyle bir şey yapacaktı ki? Kimse onun üstüne suç yüklemeye çalışmıyordu. Onu maktulün ablası teşhis etmişti.
Böylece çapraz sorgulamanın okunması sona erdi. Boş gözünün ucuyla jüri locasına baktı. Duruşmanın en sıkıcı aşaması olduğu halde bütün üyelerin büyük bir dikkatle dinliyor olduklarını gördü.
''Başka bir şey var mı Bay Royce?'' diye sordu yargıç.
''Hayır, yok.'' dedi Royce.
''Pekala.'' dedi Brightman. ''Sanırım sıra öğleden sonra molamıza geldi. 15 dakika sonra herkesi yerinde görmek istiyorum. Kendimi de buna uymaya zorlayacağım.''
Salon boşalmaya başlarken Boş da tanık kürsüsünden indi ve Holler'la Macpherson'ın yanına gitti. İki savcı fısıltılı bir konuşma yapıyorlardı.
''Sıra Atwater'da değil mi?'' dedi Boş.
Holler başını kaldırıp ona baktı.
''Evet, 15 dakika sonra hazır olmasını sağla.''
''Duruşmadan sonra konuşacak zamanın var mı?''
''Yaratırım. Öğlen yemeğinde de çok ilginç bir sohbet yaptım. Sana anlatmam gerek.''
Boş onların yanından ayrılıp koridora çıktı. Asansörlerin yanındaki kahve makinesinde uzun bir kuyruk olacağını ve jüri üyelerinin de orada bulunacağını biliyordu. merdivenden inip alt kattaki kahve makinesine gitmeye karar verdi ama önce tuvalete uğradı. İçeriye girince lavabolardan birinde Jessup'ı gördü. Eğilmiş ellerini yıkıyordu. Gözleri aynanın altında kaldığı için Boş'un arkasında olduğunu fark etmedi. Boş hiç kımıldamadan beklerken Jessup'la göz göze geldiği zaman ona ne diyeceğini düşündü. Fakat tam Jessup başını kaldırıp aynada Boş'u gördüğü anda kabinlerden birinin kapısı açıldı ve 10 numaralı jüri üyesi dışarıya çıktı. Üç adam hiçbir şey söylemeden birbirlerine baktılar. Nihayet Jessup bir kağıt havlu çekip ellerini kuruladı ve bunu çöp sepetine attı. Kapıya doğru seyirtirken jüri üyesi onun boşalttığı lavaboya geçti. Boş sessizce pisuvara yaklaşırken kapıdan çıkmak üzere olan Jessup'a baktı. Boş parmağını tabanca gibi yapıp onu sırtından vurdu. Jessup bunu hiç görmedi. 31. Kısım 6 Nisan Salı saat 15.05. Mola sırasında bir sonraki tanığımın hazır olup olmadığını kontrol ettim. Birkaç dakika daha zamanım olduğu için bir kat altta kahve sırasına geçmiş olan Boş'u buldum. 6 numaralı jüri üyesi onun önündeydi. Boş'un koluna girip onu koyruktan çıkardım. ''Kahveni daha sonra alırsın. Zaten içecek zamanın yok. Öğlen yemeğini senin FBI'deki sevgilinle yediğimi bilmeni isterim.''
''Ne? Kiminle?''
''Ajan Walling'le.''
''O benim sevgilim değil. Neden seninle yemek yedi ki?''
Boş'u merdivene götürdüm. Birlikte üst kata çıkarken konuştuk. ''Sanırım aslında yemek yemeye seninle çıkmak istiyordu. Ama sen hemen gittiğin için benimle yetinmek zorunda kaldı. Bizi uyarmak istemiş.'' Söylediğine göre dava ile ilgili haberleri ve raporları okuyormuş ve ona göre Jessup çok yakında patlamak üzereymiş. Jessup baskı görünce tepki verirmiş ve hayatında hiçbir zaman bu kadar baskı altında olmamış.
Boş başını salladı. Ben de daha önce seninle bunu konuşmak istemiştim.
Kulak misafiri olacak kadar yakında kimse var mı diye bakındı.
ÖSB ekibi duruşma başladığından beri Jessup'ın gece faaliyetlerinin arttığını bildirdi. Artık her gece çıkıyormuş.
Senin sokağına gitmiş mi?
Hayır, bir haftadır oraya veya Mulholland'da herhangi bir yere gitmemiş. Ama son iki gece yeni sayılacak şeyler yapmış.
Ne gibi Harry?
Örneğin pazar günü Venice kumsalından çıkıp Santa Monica iskelesi altındaki bir depoya gitmiş.
Ne deposu? Bu ne demek oluyor?
Belediyeye ait eski bir depo ama deniz yükseldiği zaman o kadar sık su basıyormuş ki artık kullanılmıyor. Jessup yıpranmış ahşap kaplamalardan birinin altını kazıp sürünerek içeriye girmiş.
Neden?
Kim bilir, görülme riskini göze alamadıkları için içeriye girememişler. Ama asıl haber bu değil. Asıl haber dün gece Venice'deki townhouse'da birkaç adamla buluşup kumsaldaki otoparklardan birindeki bir otomobile gitmeleri. Adamlardan biri bagajdan havluya sarılı bir şey çıkarıp ona vermiş.
Tabanca mı?
Boş omuz sikti. Her neydiyse görememişler. Ama otomobilin plakasını araştırınca adamlardan birinin kimliğini tespit etmişler. Marshall Daniels. 90'lı yıllarda Jessup'ın da orada olduğu sırada San Quentin hapishanesindeymiş.
Boş'un gerginliği giderek bana bulaşmaya başlıyordu. Birbirlerini aramış olabilirler. Daniels hangi suçtan hüküm giymişti?
Uyuşturucu ve silah.
Saatime baktım, hemen salona dönmem gerekiyordu. O halde Jessup'ın artık bir silahı olduğunu varsaymamız lazım. Bir sabıkalıyla bir araya geldiği için şartlı tahliye kuralını ihlal etmiş oluyor. Jessup'la Daniels'ı birlikte gösteren bir fotoğraf var mı?
Fotoğrafları var ama bunu kullanmanın iyi olacağını sanmıyorum.
Tabancası varsa bir hamle yapıp birisine bir zarar vermeden önce ÖSB ekibinin onu durduracağına güveniyor musun?
Güveniyorum ama nasıl bir hamle yapacağını bilseydik iyi olurdu.
Koridora vardığımızda jüri üyeleri veya duruşmada bulunanlardan kimseyi göremedim. Benden başka herkes salona girmişti.
Bunu daha sonra konuşalım. Hemen salona dönmeliyim. Yoksa yargıç bu defa beni pataklar. Ben Royce gibi değilim. Jüriyi etkilemek için mahkemeye hakaret suçlamasını göze alamam. Gidip Atwater'ı getir.
Hemen 112 numaralı salona koştum ve kapı önünde oyalanan birkaç kişiyi iterek içeriye girdim. Yardımcı Brightman beni beklememişti. Benden başka herkes yerini almış, jüri üyeleri de localarına oturmak üzereydiler. Hemen aradan sıyrılıp Maggie'nin yanındaki koltuğuma iliştim.
''Az kalsın gecikiyordun'' dedi Maggie. ''Sanırım yargıç seni de mahkemeye hakaretle suçlayıp durumu eşitlemeyi umuyordu.''
''Eh, hala öyle umabilir.''
Yargıç başını jüri üyelerinden çevirdiği zaman savcılık masasında beni gördü. ''Bu öğlen bize katıldığınız için çok teşekkür ederim Bay Haller. İyi zaman geçirdiniz mi?''
Ayağa kalktım. ''Özür dilerim Sayın Yargıç. Kişisel bir sorunum çıktı ve halletmem tahmin ettiğimden uzun sürdü.''
Yargıç beni azarlamak için ağzını açtığı anda sabah geciktiği için kendisinin yaptığı açıklamayı aynen söylediğimi fark edip sustu. ''Tanığınızı çağırın Bay Haller'' dedi sertçe.
Lisa Atwater'ı tanık kürsüsüne çağırdım. O sırada boş DNA laboratuvar teknisyenini salona getirmişti. Arka duvardaki saate baktım. Niyetim günün geri kalanını Atwater'ın bir dolu ayrıntıyı anlatacağı ifadesiyle tamamlamaktı. Böyle olunca Royce'un çapraz sorgulamaya hazırlanmak için bütün gece zamanı olacaktı. Fakat buna razıydım. Çünkü o gece evine gidecek her jüri üyesi, Jason Jessup'ı Melissa Landry'nin katliyle ilişkilendiren sarsılmaz delilleri öğrenmiş olarak gidecekti.
Atwater ondan rica ettiğim gibi Los Angeles Polis Teşkilatı laboratuvarından duruşmaya gelirken önlüğünü çıkarmamıştı. Açık mavi ceketi ona diğer özellikleriyle pek bağdaşmayan yetkin ve profesyonel bir hava veriyordu. Atwater çok gençti, 31 yaşındaydı. Televizyondaki polisiye dizilerinden birinde gördüğü laboratuvar teknisyenine özenip sarı saçlarının bir yanına pembe meç yaptırmıştı. Onunla ilk karşılaşmamda pembe meçten kurtulmasının iyi olacağını söylemiştim. Ama Atwater'ın bireyselliğinden vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. ''Jüri üyeleri beni olduğum gibi kabul etmek zorundalar.'' demişti.
Neyse ki laboratuvar önlüğü pembe değildi.
Atwater kendini tanıttıktan sonra yemin ettirildi. Tanık kürsüsüne oturduktan sonra ona eğitim geçmişi ve iş tecrübesiyle ilgili sorular sordum. Normal olarak bunlarla ilgili harcayacağımdan 10 dakika fazla zaman kullandım. O pembe meçi gördükçe tanığımın ne kadar bilgili, profesyonel ve yetkin olduğunu vurgulama ihtiyacı hissediyordum. Sonunda ifadenin doruk noktasına geldik. Benim dikkatle sorduğum sorulara verdiği cevaplarla Landy vakasında iki tamamen farklı delil numunesinin profili ve kıyaslanması işlemini yaptığını anlattı. Daha sorunlu olan ilk tahlil üzerinde durdum.
Bayan Atwater, Landy vakasında üstlendiğiniz ilk DNA çalışmasını tarif edebilir misiniz?
Peki, 4 Şubat günü maktulün öldürüldüğü gün giydiği elbiseden kesilmiş bir parça kumaş verildi.
Bunu nereden aldınız?
Los Angeles Polis Teşkilatı'nın delillerin muhafaza edildiği eşyalar şubesinden.
Atwater'ın cevapları özenle prova edilmişti. Bu vakayla ilgili daha önce bir duruşma yapıldığı veya Jessup'ın son 24 yılını hapiste geçirdiğini belli eden hiçbir şey söylemeyecekti. Öyle yaptığı takdirde Jessup aleyhine ön yargı yaratılmış olurdu ve dava düşebilirdi.
Neden bu kumaş parçasını size gönderdiler?
Kumaşta bir leke vardı. 24 yıl önce Los Angeles polisi adli tıp uzmanları bunun meni olduğunu belirlemişlerdi. Benim görevim eğer mümkün olursa bundan DNA profili çıkarmaktı.
Bu parçayı incelediğiniz zaman kumaşın asıl dokusunda herhangi bir bozulma var mıydı?
Hayır efendim, doğru şekilde muhafaza edilmişti.
Pekala, demek ki Melissa Landy'nin elbisesinden bir parça kumaş aldınız ve bundan DNA çıkardınız. Buraya kadar doğru anlamış mıyım?
Evet.
Sonra ne yaptınız? DNA profilini şifreledim ve CODIS veri tabanına girdim.
CODIS nedir?
FBI'ın kombine DNA indeks sistemi. Bunu DNA kayıtlarının ulusal bir takas merkezi olarak düşünün. Polisler tarafından toplanan bütün DNA örnekleri buraya gelir ve karşılaştırmalar için kullanılabilir.
Demek ki Melissa Landry'nin öldürüldüğü gün üstünde olan elbisedeki meniden edindiğiniz DNA'yı bu takas merkezine girdiniz, öyle mi?
Doğru.
Eşleşme çıktı mı?
Evet, profil kızın üvey babası Kensington Landy'ye aitti. Bir duruşma salonu adam akıllı büyüktür ve daima alçak sesli bir mırıltı hakimdir. Tam olarak işitmeseniz bile hissedebilirsiniz. İçerideki insanlar fısıldaşır, zabıt katibi ve salon görevlisi telefonlara cevap verir, mahkeme muhabiri steno makinesinin tuşlarına basar. Fakat Lisa Atwater'ın bu sözlerinden sonra bütün sesler bıçak gibi kesildi. Bir süre bu durumu bozmadım. Davanın en alt noktasında olduğumuzu biliyordum. Aslında bu tek cevapla Jason Jessup'ın davasını ortaya sermiştim. Ama bu noktadan itibaren tamamen benim davam olacaktı. Ve Melissa Landon'in, onu unutacak değildim. Kensington Landon'in DNA'sı neden kodis veri tabanında bulunuyordu diye sordum. Çünkü Kaliforniya yasalarına göre bir suçtan zanlı olarak tutuklanan herkes DNA numunesi vermek zorundadır. 2004 yılında Bay Landy yaralamayla sonuçlanan bir çarptı kaçtı sorumlusu olarak tutuklanmış. Her ne kadar daha hafif bir suçlamayı kabul ederek hüküm giymediyse de tutuklandığı anda DNA numunesi alınmış ve sisteme dahil edilmiş. Pekala, şimdi maktulün elbisesine ve üstündeki meniye gelelim. Bu meninin Melissa Landon'in öldürüldüğü gün elbisesine bulaştığına nasıl karar verdiniz? Atwater önce bu soruyla aklı karışmış gibi göründü. İyi rol yapıyordu. Karar vermedim dedi. Bunun o elbiseye ne zaman bulaştığını tam olarak belirlemek imkansızdır. Yani o meni elbisede kızın ölümünden bir hafta önce de olabilir miydi? Evet, bunu bilmek imkansızdır. Ya bir ay? Mümkündür. Çünkü ya bir sene? Yine bu mümkün.
İtiraz ediyorum.
Royce ayağa kalktı. Tam zamanında diye geçirdim içimden. Sayın yargıç, cevabı alındı halde bu sorular daha ne kadar sürecek? Soruyu geri alıyorum sayın yargıç. Bay Royce haklı. Cevabı çoktan aldık. Atwater'la birlikte yeni bir kulvara gireceğimizi belirtmek için bir süre sustum. Bayan Atwater, son günlerde Melissa Landy davası ile ilgili ikinci bir DNA analizi yaptınız değil mi? Evet, yaptım. Bize bunun kapsamını açıklar mısınız? Atwater cevap vermeden önce pembe meşli perçemini kulağının arkasına itti. Peki, bu bir saç numunesinden DNA çıkarma ve karşılaştırma işiydi. Otopsi sırasında maktul Melissa Landy'den alınan ve bir kutuda saklanan saçla sanık Jason Jessup'ın kullandığı kamyonda bulunan saç. Burada kaç saç numunesinden söz ediyoruz? Her birinden birer tane. Hedefimiz sadece saç kökünden sağlanabilen nükleik DNA çıkarmaktı. Elimizdeki numunelerden sadece kamyondan alınan saç telleri bu amaca uygundu. Böylece saçın kökünden alınan DNA'yı otopsi sırasında kesilen saçla karşılaştırdık. Tanığın elinden tutup bu süreç içinde yürütüyor, açıklamalarının mümkün olduğu kadar sade olmasına çalışıyordu. Tıpkı televizyon dizilerinde olduğu gibi yeterince bilgi. Bir gözüm tanığımda, diğeri jüri locasındaydı. Oradaki herkesin can kulağıyla dinlediğini ve hallerinden memnun olduğunu görmek istiyordum. Nihayet bu teknogenetik tünelden çıkıp Lisa Atwater'ın vardığı sonuçlara geldik. Ekranlara birkaç tane renk kodlu şema ve grafik yerleştirip bunları açıkladı. Ama ne yapılırsa yapılsın işin ucunda hep aynı şey olurdu. Hissedebilmeleri için jüri üyelerinin bunu işitmeleri de gerekiyordu. Bir tanığın duruşma salonuna getireceği en önemli şey onun sözleridir. Bütün grafikler gösterildikten sonra iş Atwater'ın sözlerine geldi. Dönüp saate baktım. Tam çizelgeye uygun gidiyordum. 10 dakikadan az bir süre sonra yargıç duruşmayı o akşam için bitirecekti. Tekrar tanığa dönüp öldürücü hamlemi yaptım. Bayan Atwater, az önce ifadenizde belirttiğiniz genetik eşleşme ile ilgili en küçük bir şüpheniz veya tereddüdünüz var mı? Kesinlikle yok. Melissa Landy'den alınan saçın sanığın 16 Şubat 1986 tarihinde kullandığı kamyondan edinilen saç numunesi ile eşleştiğine hiçbir şüpheye mahal bırakmadan inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Bu eşleşmeyi ölçülebilir bir şekilde açıklamanın bir yolu var mı? Evet, daha önce de resimlerle açıkladığım gibi CODIS protokolündeki 13 markörden 9'unu eşleştirdik. Bu 9 özel genetik markörün bir arada bulunması 1.6 trilyon kişide bir gerçekleşebilir.
yani sanığın kullandığı kamyonda bulunan saçın Melissa Landy'den başka bir kimseyle eşleşme ihtimali 1.6 trilyonda bir mi mümkün olabilir diyorsunuz?
Öyle de denebilir, evet.
Bayan Atwater, dünyanın şu andaki nüfusunu biliyor musunuz?
7 milyara yakın.
Teşekkür ederim Bayan Atwater, şu anda başka sorum yok.
23. ayrımın sonu. Sayfa 307.